Ayrım 16.
Anayasanın kendi kusurlarından çok, yapılışındaki katılma eksikliğinden kaynaklanan bu benimsenme noksanlığı, kendi başarısızlıklarını maskelemek isteyen çeşitli iktidarlarca ustaca kullanılmış, siyasal iktidarı sınırlayıcı kurumlar ve kurallar bahane edilerek bu anayasa ile ülke yönetilemez izlenimi bilinçli bir biçimde yaygınlaştırılmıştır. Buna karşılık anayasayı savunanlar da aynı anayasanın iktidarları sınırlayıcı işlemini muhalefet ettikleri iktidarlar bakımından yerli yersiz abartarak bu taktiğin başarıyla uygulanmasını kolaylaştırmışlardır. Özellikle teröre karşı mücadele söz konusu olduğu zaman mücadeledeki acizliğin özürü olarak anayasadan söz edilmesi ve daha da önemlisi anayasa çerçevesinde terörle mücadele ettiklerini söyleyenlerin de aynı konuda acize düşmeleri, sonuçta anayasanın teröre yardımcı olduğu kanısını yanlış olarak yaygınlaştırmakta rol oynamıştır. 5. Dolayısıyla yeni bir anayasa düzeni arayıştaki temel beklentinin 1961'deki beklentiden farklı olarak devlet düzenini ayakta tutucu bir otorite beklentisi olması ve bu beklentinin de yürütmeyi güçlendirme eğilimi olarak kendisini göstermesi doğaldır. Ancak bu eğilimin sistem içindeki aksaklıkları düzeltici çözümler boyutunu aşıp rejimin temel niteliğine ters düşecek bir sistem tercihine dönüşmesine engel olmak, yeni anayasa düzenlenmesinin hazırlık çalışmalarını yapanlar başta olmak üzere bu konuda etkili ve yetkili olabilecek herkese düşen bir ödevdir. 6. Kendisiyle tutarlı kalınması gereken siyasal rejim tercihi bellidir. 200 yıla yakın süredir çağdaşlaşma çabaları içinde olan ve türlü engellemelere, duraksamalara karşın sonuçta hep aynı doğrultuda ilerleyen Türk toplumu için bu tercih özgürlükçü ve çoğulcu demokrasidir. Yani bir yandan bireyler ve toplumun çeşitli kesimleri için çağdaş anlamıyla özgürlük düzenini sağlarken, bir yandan da onların çeşitli yollarla ve biçimlerle ülke yönetimine ağırlık koyma olanaklarını açık tutan bir demokrasi. Türk toplumunun tarihsel birikimi ve bugün eriştiği düzey, böyle bir siyasal rejim tercihine ters düşecek herhangi bir çözüme gidilmesine izin vermez. Dolayısıyla yeni anayasa düzeninin oturtulacağı temel bellidir. Böyle bir temel üzerine, örneğin siyasal iktidarın düzenli aralarla yapılacak serbest seçimlere göre oluşmasını öngörmeyen, temel haklarla özgürlükleri güvenceye bağlamayan, yargı bağımsızlığını sağlamayan, keyfi yönetimi engellemeyen, yerel yönetimlere yaşama hakkı tanımayan, devlet yönetiminde yetki sahipliği ile sorumluluk arasında bağlantı kurmayan, kısacası demokratik hukuk devletinin çağdaş ölçülere göre asgari geleneklerini yerine getirmeyen bir yapı kurulamaz. Üstelik özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiye yönelik tehditler dolayısıyla 12 Eylül noktasına gelmiş olan bir Türkiye'de temel siyasal rejim tercihi olarak özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi ilke olarak benimsemeyen ya da sonuçta bununla çelişen her girişim kendi başlangıç noktasına ve gerekçesine de ters düşmüş olur. 7. Siyasal rejim konusunda kesin bir tercih yapılmış olması, yalnız yeni anayasa düzeninin felsefesini, ruhunu ve bazı temel ilkelerini belirlemekle kalmaz, siyasal sistem konusundaki tercihleri de sınırlar. Çoğulcu demokrasi rejimi içinde ancak şu iki temel sistemden biri seçilebilir. Ya başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem. Gerçi hem başkanlık sisteminin hem de parlamenter sisteminin kendi içlerinde birçok türe ayrıldığı, yeni düzenlemelerle bu çeşitliliğin daha da artırılabileceği kuşkusuzdur. Ancak şu da bir gerçektir ki, her sistemin kendine özgü bir mantığı vardır. Yapılacak düzenlemelerin bu mantıkla çelişmemesi zorunludur. Bu çok önemli noktaya dikkat edilmezse, karma sistem adı altında uygulamada durmadan yeni sorunlar yaratacak ve sonuçta rejimi bile yıkabilecek karmaşık bir sistemin, daha doğrusu bir sistemsizliğin yaratılması tehlikesi doğar. 8. Her iki sistemde yasama yetkisi halkın seçtiği meclislere aittir ve bu bakımdan özde sistemler arasında bir ayrım söz konusu değildir. Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin temel kurallarından biri olan yargı bağımsızlığı kuralı da hem başkanlık sistemi hem de parlamenter sistem için gereklidir. Sistemler arasında asıl ayrım yürütme yetkisi ile ilgilidir. Sistemlerin adı bile bu ayrımdan kaynaklanır. Başkanlık sisteminde yürütme yetkisi halk tarafından seçilen devlet başkanına, parlamenter sistemde ise parlamentodan kaynaklanan hükümete aittir. 9. Başkanlık sisteminde yürütme yetkisinin devlet başkanına ait olması, başkanının halk tarafından seçilmesinden doğan kaçınılmaz bir sonuçtur. Çünkü çağdaş çoğulcu demokrasilerin tümünde egemenliğin ulusa ait olduğu kabul edildiğine göre, gücünü doğrudan doğruya halkın oylarından alan ve aynı zamanda da yönetimin en yüksek noktasında bulunan bir makam sahibi yetkisiz bırakılamaz. Öte yandan aynı ilke, yürütme konusunda nihai yetkilerle donatılacak bir devlet başkanının da bu yetkilerin gerektirdiği güce sahip olabilmesi için halk tarafından seçilmesini zorunlu kılar. Sisteme çerçevelik eden demokratik rejimin gereği budur. 10. Öte yandan çoğulcu bir demokrasi söz konusu olduğuna göre seçilmek için halkın önüne çıkan bir başkan adayı ister istemez belirli bir siyasal akımın ya da partinin temsilcisi olacak, en azından bu siyasal akımın ya da partinin kefaleti altında bulunacak, seçim kampanyasına böyle bir kimlikle katılacaktır. Dolayısıyla hem başkanlık sistemini yani devlet başkanının güçlü olması için halk tarafından seçilmesini istemek, hem de devlet başkanının yansızlığını savunmak, sistemin kendi iç mantığı bakımından açık bir çelişkidir. Şunu da önemli belirtmek gerekir ki, başlangıçta bir siyasal akımın veya partinin temsilcisi olmayan ya da en azından bir siyasal akım veya partinin kefaleti altında bulunmayan bir aday söz konusu olsa bile, bir sonraki seçimde adayların siyasal renk sahibi olmaları kaçınılmazlaşacak ve böylece güçlü ama partiler üstü bir devlet başkanının halk tarafından seçilmesine dayalı sistem çökecektir. Oysa yeni anayasa düzenlemesiyle bulunacak çözümün bir seçim dönemi için değil, yeni 12 Eylül'leri gerektirmeyecek biçimde çok uzun bir gelecek için geçerli olarak ayakta kalması istenmektedir. Kaldı ki yeni düzenin başlangıç aşamasında partiler üstü yansız bir kişinin devlet başkanlığına getirilmesi, geçiş döneminin özelliklerinden ileri gelen bir zorunluluk ise Cumhurbaşkanlığı için doğrudan doğruya halkın oylarına dayalı bir seçim yolu, böyle bir kişiyi devlet başkanlığına getirme zorunluluğunun ülkedeki siyasal güçler arasında gerektirdiği uzlaşmalar bakımından herhalde en elverişli çerçeve olamaz. Seçimin temeli olarak parlamentoya esas alan bir yol, böyle bir aday için çeşitli güçler arasında yakınlaşma ve anlaşma sağlamak açısından çok daha rahatlıkla kullanılabilir. 11. Devlet başkanının durumu gibi yasama ile yürütmenin karşılıklı ilişkileri de sisteme göre değişecektir. Başkanlık sisteminde hem yasama organı hem de başkan genel oydan çıktığına göre sistemin bir yetki çekişmesi ile düğümlenmesini önlemek için bu iki gücün birbirinden ayrı olması, yani güçler ayrılığı kuralının geçerli kılınması gerekir. Ama devlet gücünün bütünlüğü kolay kolay parçalanamayacağına göre iki organ arasında yine de belirli bir işbirliğinin gerçekleşmesi zorunludur. Dolayısıyla sistemin işleyebilmesi hem yasama organı ile başkanlığın birbirinden ayrı olmasını hem de bu iki organa birbiriyle uyuşabilecek siyasal eğilimlerin egemen bulunmasını gerektirir. Sistemin işlemesindeki asıl güçlük de buradan kaynaklanır. Bunun içindir ki başkanlık sisteminin az çok tatmin edici biçimde uygulandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkenin siyasal yaşamına ideolojileri birbirleriyle neredeyse özdeş olan iki büyük siyasal partinin egemen bulunduğu, çeşitli nedenlerle parti disiplininin geçerli olmadığı ve buna karşılık toplumdaki demokrasi geleneği ile federalizme dayalı devlet yapısının başkan elindeki bu güç birikimini dengeleyecek nitelikte olduğu daima akılda tutulmalıdır. Nitekim bu koşulların bulunmadığı Latin Amerika ülkelerinde uygulanan başkanlık sistemleri, çare olarak düşünüldükleri istikrarsızlıklara çözüm getiremedikleri gibi, tam tersine yeni istikrarsızlıkları ve dolayısıyla diktatörlüklere yol açmıştır. parlamentoya karşı sorumlu bir hükümet yanında halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanına geniş yetkiler vererek parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında karma bir sistem oluşturmuş gözüken ve 1958'de yapılıp 1962'de bugünkü biçimini alan Fransız Anayasası ise şimdiye kadarki bütün seçim sonuçlarının her iki organa aynı siyasal partileri egemen kılmış olması nedeniyle henüz tam bir deneyimden geçmiş sayılamaz. Buna karşılık 1. Dünya Savaşı sonrasındaki Weimar Anayasası ile benzer bir sistemi denemiş olan Almanya'nın kısa bir özgürlük ortamından sonra neredeyse sistemin yardımıyla Hitler Nazizminin kucağına sürüklendiği hatırlardadır. Portekiz'de ya da başka bir takım ülkelerde girişilen karma sistem denemeleri ise henüz kesin bir yargıya varmaya elverişli olmayacak kadar yenidirler ve ortaya çıkışları gibi ayakta kalışları da o ülkenin bizden çok farklı olan özel durumlarına sıkı sıkıya bağlıdır. 12. Dolayısıyla devlet başkanının halk tarafından seçildiği bir başkanlık sisteminin Türkiye'ye uygun düşüp düşmeyeceği konusunda başka ülkelerin deneyimlerinden çıkarılabilecek bir takım dersler olmakla birlikte, bu konuda yine de en doğru değerlendirme Türkiye'nin kendi geleneklerine ve deneyimlerine bakılarak yapılabilir. Bu açıdan ele alınınca, milli mücadele döneminin meclis hükümeti sisteminden başlayarak günümüze gelinceye kadar, Türkiye'nin anayasa düzenlemeleri konusunda çizdiği çizgi ile başkanlık sistemi arasındaki zıtlık açıkça ortadadır. Yürütme gücünün başında bulunan kişiyi doğrudan doğruya halkın oylarıyla iş başına getirmek, yürütmenin başı ile yasama arasında tam çatışma ya da tam bütünleşme değil, aksine bir uyum ama mesafeli bir uyum arayan Türk anayasa geleneğine aykırı düşer. 1924 Anayasası'nı hazırlayan komisyonun sözcüsü tarafından da belirtildiği gibi, icra kuvvetinin başka bir şekilde intihabı bizim umdelerimize tevafuk etmez. 13. Devlet başkanının halk tarafından seçilmesini öngören bir sistemin Türkiye bakımından elverişsizliği son derece açık bir takım nedenlerden ileri gelmektedir. Bir kere uzun yüzyıllar mutlak yetkilere sahip bir tek kişinin padişahın yönetiminde yaşamış olan ve siyasal iktidarın kendini gönüllü olarak sınırlaması diye bir geleneği bulunmayan Türk toplumunda, ikisi de genel oydan çıkan, dolayısıyla ikisi de genel oydan gelmenin yarattığı güçle donatılan başkanlık makamı ile parlamentonun aynı siyasal parti egemenliğine geçmesi, yönetilenlerin temel güvenceleri bakımından ciddi tehlikeler yaratacaktır. İkisi de gücünü genel oydan alan bir başkanlık makamı ile parlamentonun ayrı ayrı siyasal partilerin egemenliğine geçmesi durumunda ise siyasal uzlaşma geleneği bulunmayan bir toplumda iç kavganın hangi düzeylere tırmanacağı kolayca kestirilebilir. Nihayet halk tarafından seçilen, dolayısıyla seçim kampanyalarının, meydan nutuklarının ve parti çekişmelerinin kaçınılmaz yıpratışından geçen bir kişinin devletin başında yer alması, fazla uzamış çok turlu meclis oylamalarında bile böyle bir yıpranışın belirtilerini sezen ve Cumhurbaşkanı'nda çok daha az zedelenmiş bir devlet adamı niteliği arayan Türk toplumunun kolay kolay hoş görebileceği bir durum değildir. 14. Şurasını bir kez daha belirtmek gerekir ki, siyasal sisteme verilecek olan ad, parlamenter sistemde olsa ve hükümet ile parlamento arasında sorumluluğa dayalı bir bağlantı da kurulsa, Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi, o sisteme ister istemez bir başkanlık sistemi niteliği verecek, dolayısıyla ya başkanı doğrudan doğruya yürütmeye ilişkin yetkilerle donatmak ya da kendisine devleti koruma ve anayasayı kollama etiketi altında verilecek olan yetkilerin giderek yürütme yetkilerine dönüşmesine şaşmamak gerekecektir. Bu bakımdan Türkiye'de hem özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi yaşatabilecek hem de anayasal düzenlemeler konusunda toplumun tarihsel çizgisine ters düşmeyecek siyasal sistem, Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesini içermeyen bir parlamenter sistemdir. Başka türlüsü çizgiyi Cumhuriyet'in kuruluşundan beri izlenen doğrultudan çok farklı yönlere çevirmek anlamına gelir. 15. Elbette Türkiye'de özgürlükçü ve çoğulcu rejimi yaşatabilecek bir sistemin parlamenter sistem olduğunu söylemek, bundan önceki parlamenter sistemin olduğu gibi tekrarlanmasını istemek değildir. Tam tersine bu sistemin daha iyi işlemesi ve özellikle gereksinme duyulan etkili yürütme gücünün yaratılabilmesi için bazı düzenlemeler yapmak gereklidir. Bu bakımdan çeşitli çözümler düşünülebilir. Ancak bu tür çözümler önerirken bunlardan hiçbirinin sistemdeki mantığa ters düşmemesine ya da sistemin vazgeçilmez çerçevesi olan özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiye aykırı sonuçlar doğurmamasına dikkat edilmelidir. Örneğin Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi nasıl parlamenter sistemin mantığına ters düşüyorsa, yasama organı üzerinde genel oydan çıkmayan şu ya da bu adda bir vesayet meclisinin kurulması da özgürlükçü ve çoğulcu demokratik rejimin temel koşullarına kesinlikle aykırı olur. 16. Parlamenter sistemin mantığını bozmaksızın sistemin işlerliğini arttırmak ve özellikle yürütmeyi etkili duruma getirmek bakımından yapılacak düzenlemeleri daha sonraki bir aşamada hazırlayacağımız taslağın bütünlüğü içinde sunmayı düşünmekle birlikte, şimdiden bu yoldaki birkaç örneği üzerinde tartışılabilecek öneriler olarak ortaya koyuyoruz. Bunlardan bir kısmı doğrudan doğruya anayasaya ilişkin değilse de, bir anayasa düzenlemesine gidilirken hepsinin bir bütün olarak göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. A. Parlamento seçimleri için öyle bir sistem kabul edilebilir ki, hem açık seçik bir çoğunluğun oluşmasını sağlayarak güçlü bir hükümet kurmayı kolaylaştırsın, hem de küçük partilerin gerçek güçlerinin üstünde bir rol oynamalarını önlemek koşulu ile, parlamentoda temsil edilmelerini engellemeyerek onları rejim dışına itmesin. B. Kendisinden beklenen yararları tam olarak sağlayamamış bulunan ve buna karşılık yaşama sürecinin uzamasında başlıca etken olarak görülen, hatta yasaların biçim yönünden iptal edilmesi olasılığını büyük ölçüde artıran Cumhuriyet Senatosu kaldırılıp tek meclisli sisteme dönülebilir. C. Meclis toplantılarına katılmayarak yapılan engellemeleri önlemek üzere toplantı yeter sayısı azaltılabilir. Örneğin üye tam sayısının 1/4 ya da 1/3 ile toplanabilen bir meclis düşünülebilir. D. Meclis çalışmalarında muhalefetin denetim yetkilerini ortadan kaldırmayan ama gündeme esasla hükümetin egemen olmasını sağlayan kurallar getirilebilir. E. Hükümetin kurulmasını kolaylaştırıcı ve düşürülmesini güçleştirici kurallar konabilir. F. Cumhurbaşkanı seçimindeki uzamaları ve tıkanıklıkları önleyecek, seçimi kısa zamanda sonuçlandıracak yollar kolaylıkla bulunabilir. G. Cumhurbaşkanının yetkileri sisteme işlerlik kazandıracak ölçüler içinde artırılabilir ve örneğin meclisin hükümet oluşturamaması durumunda Cumhurbaşkanına fesih yetkisi tanınabilir. H. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiminin yasama organınca savsaklanması önlenebilir ve seçimleri belirli bir süre gerçekleşmeyen üyeliklerin Cumhurbaşkanınca ya da yargı kuruluşlarınca doldurulması sağlanabilir. İ. Yasaların Anayasa Mahkemesi'nce denetiminde biçim denetimi açısından bir daraltma getirilebilir. Ve yalnızca meclis iradesini açıkça çarpıtan biçim kusurlarının iptal nedeni olarak kabul edilmesi öngörülebilir. İ. Yasama Mahkemesi'nin anayasa değişikliklerini dolaylı bir biçimde esastan denetlemesi önlenebilir. 17. Sıralanan çözümler parlamenter sistemi düzeltmeye, yenilemeye ve ona işlerlik kazandırmaya yönelik örneklerden ancak birkaçıdır. Bu doğrultuda başka çözümlerin de önerilebileceği doğaldır. 18. Bu gibi çözümler üzerinde durmadan başka bir sisteme sıçramak, hem şimdiye kadar izlediğimiz sistem çizgisiyle bağımızı koparır, hem geçmiş deneyimlerden yararlanarak sistemi sürekli geliştirme olanaklarını elimizden alır, hem de Türk toplumunu çeşitli sakıncaları şimdiden öngörülemeyecek olan yepyeni bir sistem deneme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Aynı grup başlattığı ortak çalışmayı geliştirip zaman zaman öğretim elemanlarının da katılmasıyla tam bir bütün biçiminde madde madde düzenlediği gerekçeli anayasa önerisini kitap olarak yayınladı ve danışma meclisi üyelerine dağıttı. Bu ve buna benzer tepkiler devlet sistemi konusunda başlangıçtaki belirsizliğin giderilmesinde rol oynadı ve özellikle teknik anlamdaki parlamenter sistem bakımından danışma meclisinin ortaya koyduğu çözümlerin bir kısmında etkili oldu. Soru 28. Yeni anayasanın yapılmasında ve yürürlüğe konmasında 12 Eylül yönetimince izlenen yöntem ne oldu? Yeni anayasanın yapılış yöntemine ilişkin ilk belirti, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın 16 Eylül 1980 günü düzenlediği basın toplantısında kendini gösteriyor. Bir geçici anayasa hazırlanacak ve müteakiben kurucu meclis kurulacaktı. Sonra 15 Ocak 1981 günü yapılan Konya konuşmasında kurucu meclisin niteliği az çok belirlendi. Kurucu meclis 30 Ağustos ile 29 Ekim tarihleri arasındaki bir tarihte kurulacak. Milli Güvenlik Konseyi dışta kalacak değil. Milli Güvenlik Konseyi, benzetme yapabilirsem, şöyle yapayım, Senato'nun vazifesini görecek. Kurucu meclisten çıkan kanunlar bize gelecek. Biz eğer onu değiştirirsek, değişik şekliyle yürürlüğe girecek. Eskiden olduğu gibi tekrar meclise gelip tekrar gelme yok. Bu kurucu meclise partili olarak partilerden kimseyi almayacağız. Milli Güvenlik Konseyi'nce 29 Haziran 1981'de yayınlanan Kurucu Meclis hakkında kanun, Orgeneral Evren'in çok önce söylediği gibi konsey ile danışma meclisinden oluşan iki kanatlı bir organ yaratmaktaydı. Kurucu Meclis'in görevleri şunlardı. A. Yeni anayasayı ve anayasanın halk oyuna sunuluş yasasını hazırlamak. B. Halk oyuna sunulan ve milletçe kabul edilince kesinleşerek geçici hükümlerine göre yürürlüğe girecek olan anayasanın ilkelerine uygun bir siyasi partiler kanununu hazırlamak. C. Yeni anayasanın ve siyasal partiler yasasının hükümlerini göz önünde tutarak bir seçim yasası hazırlamak. D. Milli Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak tarihte yapılacak olan genel seçimlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup göreve başlayıncaya kadar yasama görevlerini yerine getirmek. Ancak danışma meclisi tatilde olduğu sürece içinde ya da gerekli görülen hallerde yasama görevini Milli Güvenlik Konseyi doğrudan doğruya kendisi yürütecekti. Böylece yasama görevi yalnız bir ölçüde danışma meclisiyle paylaşılmış oluyordu. Ayrıca bu kanun hükümleri dışında kalan hususlarda Milli Güvenlik Konseyi 27 Ekim 1980 tarihli anayasa düzeni hakkındaki kanun uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Senatosu'na ait görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacaktı. Yeni kurulan danışma meclisine anayasa, siyasal partiler yasası ve seçim yasası ile olağan yasaların yapılışına katılmak dışında herhangi bir yetki tanınmadığına göre, eski parlamentonun yasama dışındaki bütün yetkileri ve bu arada özellikle hükümetin denetlenmesine ilişkin yetkiler doğrudan doğruya Milli Güvenlik Konseyince kullanılmaya devam edilecek demekti.